Ayrım 105, sayfa 324. Bir yarı sömürgenin hikayesi. Osmanlı Türkiye'si 19. yüzyılın başından itibaren tam bir iktisadi çöküntü içindeydi. Türkiye, 18. yüzyıl sonlarında İngiltere'de başlayıp hızla Batı Avrupa'ya yayılan ve dünyanın iktisadi çehresini değiştiren büyük bir iktisadi hareketin tamamen dışında kalmıştı. Bu hareket, makinelerin icadı ve sanayiye uygulanması hareketidir. İktisadi edebiyatta buna sanayi inkılabı derler. Bu inkılabın ruhu buhar kuvvetidir. 18. yüzyıl sonlarından başlayarak insanın emrine giren bu kuvvet, insanlığın tarihinde buhar çağını aştı. Buharın üretim vasıtalarında uygulanması, el tezgahçılığının ortadan kaldırılmasını ve netice olarak ucuz ve bol mal istihsalini sağladı. Hareket ilk önce İngiltere'de dokuma sanayi kolunu sardı. Hızla diğer iş kollarına yayıldı. Hele kara ve deniz ulaştırma sistemi bu sayede tamamen değişti. Dünyanın ekonomik çehresi kısa bir zamanda değişti. Bu değişikliğin ilk sonucu dünyanın ikiye bölünmesi oldu. 1. Makinelere sahip olan memleketler, 2. Makinelerden mahrum olan memleketler. Parantez içinde sanayici ülkeler ve sanayici olmayan ülkeler. Bu bölüntüde makineye sahip olan memleketler, kendi ucuz ve kolay üretilen sanayi mamulleriyle, makineden yoksun memleketlerdeki ilkel ve tezgahlara dayanan mahalli sanayiyi süratle çökerttiler. Bu memleketleri sanayisizleştirerek Batı sanayinin müşterisi, tüketicisi haline getirdiler. Bu mamulleri satın alabilmek için o memleketler daha ziyade ham madde üreticisi ülkeler haline sürüklendiler. Fakir, tabi ve her türlü modern sanayiden mahrum sömürge ve yarı sömürgeler haline geldiler. Birinci Dünya Harbi sonlarında, parantez içinde 1919, dünyanın %77,2'si sömürge ve yarı sömürge halindeydi. Dipnot, dünyanın 135,2 milyon kilometre kare tutan yüz ölçümünden 104,5 milyon kilometre karesi sömürge ve yarı sömürgeydi. O zaman 1 milyar 777 milyon olan dünya nüfusunun da 1 milyar 230 milyonu sömürge ve yarı sömürge halkıydı. Parantez içinde Polit LT 1963. Osmanlı İmparatorluğu bu son kısma giren yarı sömürgelerden biriydi. Sömürgeler, yabancı bir devletin hem siyasi askeri hem iktisadi hakimiyeti ve nüfuzu altında olan ülkelerdi. Yarı sömürgeler şeklen bağımsız görünmekle beraber, hakikatte gene yabancı ülkelerin imtiyaz ve kontrolleri ve bilhassa iktisadi hakimiyetleri altında olan memleketlerdi. Parantez içinde mesela Türkiye, İran, Çin vesaire gibi. Osmanlı İmparatorluğu bu yarı sömürge nizamının tamamen içindeydi. Bir taraftan kapitülasyonlar, borçlandırma yoluyla istismarlar, diğer taraftan kapitülasyonların da yardımıyla milli sanayi çöktü. Dipnot, Osmanlı Devleti'nde kapitülasyonların hikayesi bu cildin büyük hesaplaşma bahsinde verilmiştir. Aynı surette dış borçlar meselesi de gene aynı bahiste özetlenmiştir. Kapitülasyonlar dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin gümrük istiklalinden mahrumiyet ve gümrük resimlerinin tarihimiz içindeki akışı keza aynı bahiste yer aldığından burada ayrıca işlenmemiştir. Batının sanayileşmesi suretiyle Türk halkı soyguna maruz kaldı. Dipnot, Osmanlı ülkesinde yerli sanayinin çöktüğü Türk kaynaklardan ziyade yabancı araştırıcılar tarafından incelenmiştir. Bu konuda Palgrave'in Anadolu Eyaletleri isimli eseri çok ilgi çekicidir. Bundan başka Paul Masson'un Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIIe siècle, parantez içinde 1911 eseriyle, Urquhart'ın La Turquie, ses ressources, son organisation municipale, son commerce isimli eserleri aynı konuda ele alınmalıdır. Neticede Türklerin gittikçe fakirleşmesi, Osmanlı Devleti'nin son 150 yıllık tarihinin en acıklı gelişmesidir. Kaldı ki, yabancı mamullerin Türkiye'ye ithali ve Türk gıda ve ham maddelerinin yabancı ülkelere ihracı işi de, Türk soyundan olanların değil, Türkiye'deki azınlıklarla yerleşmiş Franklerin ve yabancıların inhisarındaydı. Bizde üzerinde durulmayan, fakat Milli Kurtuluş Hareketimizin de gerçek tarihi sebebini teşkil eden bu durumun safhalarını işlemek, bu kitabın hacmini çok genişletir. Dipnot Şevki Süreyya Aydemir, İnkılap ve Kadro, İnkılabımızın İdeolojisi. Bu sebeple burada sadece bu durumu işaret etmekle yetineceğiz. Bu konu Gazi Mustafa Kemal'in 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ne açış nutkunda şöyle belirtilmiştir. Osmanlı Devleti hakikatte ve fiilen istiklalden mahrum bir hale gelmişti. Bir devlet ki kendi tebaasına koyduğu vergiyi ecnebilere koyamaz, gümrük muamelelerini, gümrük resim ve vergilerini memleketin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten men edilmiştir. Bir devlet ki fazla olarak yabancılar üzerinde yargı hakkını uygulamaktan mahkumdur. Böyle bir devlete müstakil denilemez. Hulasa Osmanlı Devleti istiklalini çoktan kaybetmişti. Osmanlı ülkesi yabancıların serbest bir müstemlekesinden, parantez içinde sömürgesinden başka bir şey değildi. Zaten ve fiilen çoktan beri istiklalinden mahrum edilmiş olan Osmanlı Devleti, harp sonrasında düşmanların da vatana saldırmaları üzerine tamamen münkariz olmuştu. Parantez içinde çöküp gitmişti. Görülüyor ki Osmanlı ekonomisi bir yarı sömürge ekonomisiydi. Lozan Antlaşması'nın getirdiği özgürlük hakları ve kapitülasyonsuz rejimin ekonomik neticesi, yeni Türkiye'nin yarı sömürge ekonomisinden milli ekonomiye yöneliş hareketi olacaktı. Fakat işte bu noktada problemler çatallaşıyordu. Acaba bu yöneliş ve gelişme nasıl olacaktı? Yeni Türkiye artık gerçi özgürdü, müstakildi ama haraptı. Geri, fakir, sermayesizdi. İhtisassız ve hepsinden ayrı olarak da cihan içinde yalnızdı. Dipnot, İstiklal Savaşı içinde Türkiye'ye yardımda bulunması dolayısıyla Sovyetlerin Lozan'dan sonra Türkiye'nin kalkınmasında ekonomik katkıda bulunabilecek tek müttefik olması tabii olarak akla gelebilir. Fakat o yıllarda iç savaşları henüz sona erdirmiş, harap, yeniden düzenlenmeye muhtaç bir ülke olan Rusya'dan da Türkiye'nin pek alabileceği bir şey yoktu. Bu sebeple yukarıda kaydettiğimiz yalnızlık sözü o gün için fiili durumun gerçek bir ifadesi olarak kabul edilebilir. Birikmiş sermayeler yoktu. Bankacılık, dış ticaret, demir yolları, belediye işletmeleri hep yabancıların elindeydi. Dipnot bu hususta kısa bir fikir verebilmek için La Turquie Contemporaine isimli Fransızca neşredilen eserimde Matbuat Umum Müdürlüğü Yayınları 1935 verdiğim rakamlardan buraya bazı özetler alacağım. Lozan müzakereleri sırasında Türkiye'de yabancı sermaye teşekkülleri. Teşebbüsün cinsi demir yolları. Teşebbüs adedi 7, itibari sermaye 29.133 çarpı 1000 sterlin. Madenler teşebbüs adedi 6, itibari sermaye 3048 çarpı 1000 sterlin. Bankalar 23, 10.210 çarpı 1000 sterlin. Belediye işletmeleri 11, 4983 çarpı 1000 sterlin. Sanayi teşebbüsleri 12, 2557 çarpı 1000 sterlin. Ticaret şirketleri 35, 3593 çarpı 1000 sterlin. Yekün 94 teşebbüs, 53.524 çarpı 1000 itibari sermaye. Levantenler yani tatlı su frenkleri denilen şarklılaşmış Avrupalılarla azınlıklar hemen bütün iç ve dış ticareti ellerinde bulunduruyorlardı. Türk kasaba ve köyleri Murabahacı Zümre elinde esirdi. Dipnot, 1930 yılında bile kasaba ve köy halkının durumu çok değişmedi. Mesela 1930'da Atatürk'ün yanında bulunduğu günleri ve yaptığı seyahatleri Atatürk'le 3 Ay isimli eserinde nakleden Ahmet Hamdi Başar, bu durumu şu kelimelerle özetler. Köylü sırtına giyecek ve boğazına sokacak bir şey bulamıyordu. Memleketi kalkınmaya götürecek bir manivela ise henüz keşfedilememişti. Aynı devrede Türk köyünün umumi durumunu çok geniş meseleleriyle görmek için Türkiye 1. Ziraat Kongresi zabıtlarına müracaat edilebilir. Parantez içinde 2485 sayfa İktisat ve Tasarruf Cemiyeti yayınlarından 1930. Kaldı ki yarı sömürgelikten yeni kurtulmuş, bağımsızlığını almış fakat geri ve az gelişmiş bir memleketin hızla kalkınabilmesi, milli ekonominin teşkil edilebilmesi için seçilecek yollar, takip edilecek usuller belli değildi. Dipnot, o günlerde memleketin sosyalist ihtilal ülkelerinden gelse bile bir yabancı istila gücüyle değil, memleketin kendi sosyal potansiyelini geliştirerek sosyalist bir düzene yönelebilmesini daha doğru bulan sol komünist eğilimli düşünürlerde bile memleketi ileri bir nizama ulaştırmanın Cumhuriyet Halk Fırkası'nın tarihi bir vazifesi olduğu kanaati hakimdir. Mesela 1924'te ve Marksist Aydınlık Dergisi neşriyatı arasında yayınlanan Lenin ve Leninizm isimli eserimizden şu satırları alıyorum. Bize gelince bizde imparatorluk zamanlarında memleketimizin hakikaten fena idare edilmesi, lüzumsuz seferler, muharebeler, kapitülasyonlar memleketimizi bir yarı müstemleke halinde bırakmıştır. İnkişafımıza engel olmuştur. Bütün bunların ve bilhassa Umumi Harp ve Yunan Harplerinin tahribatı neticesinde şimdi memleketimizdeki iktisadi gidiş menfi bir akıştır. Yani memleketimiz şimdi bir sermaye birikmesi devri yaşamıyor. Memleket umumi bir fakirleşme ve sefilleşme halindedir. Bizde henüz proletarya değil, işsizler, ihtisassızlar, hulasa lumpen proletarya artıyor. Nasıl ki iktisadi gelişme dediğimiz hallerde hakiki sanayi ve ticaret değil, ihtikar hakim olmaktadır. Bu sebeple bizde ne sosyal demokrasi ne de diğer kitle hareketleri için lazım olan içtimai zemin henüz teşekkül etmemiştir. Memleketimizin zengin, sermayedar, ileri bir hale gelmesi şimdi günün tarihi bir vazifesidir. Bu vazife ise disiplinli ve teşkilatlı bir Cumhuriyet Partisi'ne düşer. Cumhuriyetin devamı ve muhafazası için yapılacak her hareket, hatta ne kadar şiddetli bile olsa doğrudur. Terakkiperverane, parantez içinde ilerici bir harekettir. Kitabın adı Lenin ve Leninizm, Aydınlık Neşriyatı. Yazanlar Şevket Süreyya Edemir ve Profesör Sadrettin Celal Antel. Yukarıdaki parça tarafımdan yazılan Lenin ve Leninizm kısmından alınmıştır. Sayfa 42. Türk aydınlarının ekonomik doktrinler üzerinde araştırma ve tartışma geçmişi de yoktu. Türk aydınının dünya görüşü ancak Fransız ihtilalinden süzülüp gelen ferdiyetçi, parantez içinde bireysel açıdandı. İstiklal Savaşı içinde 1. Millet Meclisi çevrelerinde meydan alan sosyalizm çabaları da köklü değildi. Bir doktrine dayanmıyordu. İstiklal Savaşı'nın zaferle sona ermesinden sonra ise gözler birden batıya yönelmişti. Lozan Konferansı'nın havasında Türk liderleri ve idarecileri kendilerini birden Avrupa'nın havası ve meseleleri içinde buldular. Gerçi Avrupa'nın kaderi de henüz belli değildi. Rusya'da yerleşen ihtilalci Marksizm, Batı ülkelerinde yankılar ve taraftarlar buluyordu. Hatta bir aralık Almanya'da komünist ihtilal bazı tecrübeler bile yaşadı. Daha önce Macaristan kanlı bir ihtilal rejimi geçirdi. Fransa'da, İtalya'da sosyalist cereyan durmadan sola kayıyordu. Yeni Türkiye liderlerinin dünya görüşünde ise yalnız Batı Avrupa vardı. O da 19. yüzyılın ve Dünya Harbi öncesinin ferdiyetçi ve liberal Avrupa'sıydı. Mesela 2. Dünya Harbi'nden sonra meydan alan az gelişmiş memleketlerin kendi şartlarına göre kalkınma ve gelişme edebiyatı o günlerde bilinmiyordu. Olsa olsa ilk defa bir milli hareketin ilk safhasını başarıya ulaştıran Türk münevverleri, bu hareketin inşa nizamını ve geliştirilmesi gereken özel usulleri işleyerek ortaya koyacaklardı. Bu suretle ve milli kurtuluş hareketlerinin öncüsü olan Türkler, dünyaya bu hareketin fikir ve iktisadi nizam ilkelerini de verebilirlerdi. Ama daha yukarıda işaret ettiğimiz gibi, klasik ve ferdiyetçi Avrupa demokrasisinden başka bir şey bilmeyen, fakat bir iktisadi kalkınma tecrübesine giren Türk münevveri bunu veremedi. Herkesce bağlanılan formül ancak şuydu: yeni ekonomik düzen yabancılar yararına değil millet yararına olmalıdır. Yabancılarla eşit şartlar altında işbirliği yapılabilir. Ama nasıl? İşte bu sorunun cevabı yoktu.